İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Bugün sizinle biraz zor bir konuyu konuşacağız. Baştan haberiniz olsun. Çünkü bu konuyla ilgili bir din eğitimcisi olarak ben her çalışmamda kendim de yeni şeyler öğreniyorum. Hayat devam ettiği sürece de bu yeni şeyleri öğrenmek için fırsatlar doğuyor bize. Çünkü insan değişen, dönüşen, canlı bir varlık olduğundan dolayı soruları da her zaman artarak, çoğalarak, çeşitlenerek devam ediyor. Şimdi bugünkü konumuz aslında kelam konularından birisi. Siz kelam anabilim dalı öğretim üyesi olduğunuz için Allah'ı bilme.
Evet.
ile ilgili konuşacağız. Ama biraz daha özelleştireceğiz ve belki daha sonraki programlarımızda din psikolojisi veya din eğitimi hocalarıyla da konuşmak üzere. Şimdi buradan bir teolojik içerik girişi yapacağız.
Evet.
Belki yöntemsel kısımlarını ve problematik kısımlarını da onlarla konuşacağız. Çocuklarımız Allah'ı nasıl biliyorlar? Çünkü bir insanın Allah'ı bilmesi aslında çocukluk döneminden itibaren var olan bir durum. Ve biz bununla nasıl karşılaşıyoruz? Bu konu bizim için çok önemli.
Evet.
Biliyorum sizin çocuklarınız var.
Evet, bir anne olarak
bir anne olarak da katkıda bulunacaksınız. Çünkü bildiğiniz şeyleri, yani bilimsel anlamda bildiğiniz şeyleri gerçek hayatta nasıl dönüştürdüğünüze dair de örneklik belki teşkil edeceksiniz dinleyicilerimize. O yüzden ben bu programın çok hem keyifli hem de yararlı bir program olacağını baştan belirteyim.
İnşallah.
Şimdi Kur'an'da öncelikle Allah kendisini nasıl anlatıyor diye soracak olursak belki dinleyicilerimiz bunu zaten çoktan biliyorlar. En azından her gün okudukları bir sure var değil mi? Kul huvallahu ahad diye başlayan İhlas suresi. Ama biraz daha kelam konularıyla açıklayacak olursak belki siz sıfatlarından da bahsedeceksiniz. Belki insanın daha iyi tanıyabilmesi için acaba zihinsel olarak mı, duygusal olarak mı? Yani duyusal olarak mümkün değil ama belki
evet.
Duyularıyla da bilmek istiyor mu? Onları da söylememiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Ne dersiniz?
Size katılıyorum. Çünkü Tanrı fikri insanın kendini inşa etme sürecinde ya da hayatı anlamlandırma sürecinde en temel kavramlardan birisi. Ve doğal olarak aynı zamanda din kültürün de bir öğesi olması dolayısıyla kültürel olarak da biz bir bu düşüncenin içine doğuyoruz aslında. Yani Tanrı fikriyle tanışmamız, Allah fikriyle tanışmamız doğrudan doğuşumuzla birlikte başlayan bir süreç. İçinde doğduğumuz kültür zorunlu olarak bizi belirlerken, bizi var ederken aynı zamanda hayatımıza yön veren temel kavramları da belirliyor. Mesela işte Allah düşüncemizi belirliyor, kutsal düşüncemizi belirliyor, cinsiyet, kadın erkek rollerimizi belirliyor vesaire gibi. Yani hayata yön veren, insanı insan yapan bütün nitelikler noktasında bir belirlenime sahip. Dolayısıyla biz insan olarak içinde doğduğumuz toplumun bize aşıladığı ya da yaşarken öğrenme tarzında bize birçok şeyi öğretiyor. Ancak bu öğrenilenin doğru olup olmadığı bize kalmış bir şey. Yani bizim araştırıp üzerinde düşünmemiz gereken, tahkik etmemiz gereken konuyu oluşturuyor. Şimdi mesela hepimiz ya da birçoğumuz bir şekilde anne olanlar çocuklarından ama etrafında, akrabalarında çocuğu olanlar mutlaka bunu görüyorlardır. Bir şekilde çocuklar Tanrı ile ilişki kurma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü aile içinde birileri cümlelerinde ya ibadetleri yaptığını görüyor ya işte Allah korusun ifadesini kullanıyoruz ya dua ettiğimizi görüyor ya yemekten sonra işte şükrettiğimizi, elhamdülillah dediğimizi bir şekilde çocuklar buna şahit oluyorlar. Ve zorunlu olarak acaba bu varlık ne ya da kim? Bu nasıl bir varlık sorusunu ister istemez soruyor. Bu noktada da ailenin Allah tasavvuru çocuğun tasavvurunu belirliyor. İlk başta aslında bu süreç kültürel ve taklidi bir şekilde gerçekleşiyor. Çocuk bu kavramla ilk olarak aile içinde tanışıyor. Belki de bu bağlamda peygamberimizin hadisine değinmek gerekecek. Peygamberimizin hadisine göre buyuruyorlar ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra ailesi onu hangi dine mensupsa o dinin eğitimini vererek yetiştirir. Eğer Hristiyan bir ailedeyse Hristiyanlığı benimser, Yahudi bir ailedeyse Yahudiliği benimser, Müslüman bir ailede büyüyorsa İslam'ı benimser. Dolayısıyla aslında Allah'a inanma duygusu insanın kendi yapısından getirdiği fıtri bir şey. Buna Kur'an-ı Kerim'de Rum suresinin 30. ayetiyle işaret ediyor. Allah'a inanma, aşkın bir varlığı kabul etme insanın doğal iç yapısından gerçekleşen, oradan kaynaklanan, fıtri, doğasında bulunan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
İnanma diyorsunuz ya hocam. Şimdi evet. Burada ben şöyle bir girdi yapma ihtiyacı hissediyorum. Allah'a inanma, Allah'a bilme ile aynı düzlemde düşüneceğimiz bir şey değil mi?
Evet.
Yani Allah'a inanma fıtri bir şey ama işte bu Allah'ı bilmeyle doğrusal olarak gerçekleşiyor. Çünkü bilmediğiniz bir şeye inanma konusunda zorlanırsınız. Sanki yani öyle olmuyor gibi. Yani bilmediğiniz halde inanıyormuşsunuz veya inanmanın böyle bir şey olduğu varsayılıyor gibi ama öyle olmadığını biraz sonra çocuklardan örnekler verirken evet. değil mi? Aslında çok rasyonel davrandıklarını göreceğiz ve akıllarıyla bir hükme vardıklarında inanabildiklerini çözüyoruz biz orada.
Evet, bu aslında çok önemli bir yere değindiniz. Belki de iman ne ya da inanma dediğimiz şey ne, buna değinmek gerekecek ki buna bağlı olarak da nasıl inanacağımızı belirleyebilelim ya da nasıl inanacağımıza ya da inanma noktasında nasıl bir yol haritası takip edebileceğimize ilişkin bir yol çizelim kendimize. Hı hı. Kur'an-ı Kerim zaten bu noktada bize rehberlik ediyor. Hı hı. Nasıl yapabileceğimizle ilgili bir yöntem önerisinde bulunuyor. Dolayısıyla aslında iman bilgi temelli bir şey. Bilgiden hı-hı. bağımsız imandan bahsetmemiz söz konusu olamaz. İman dediğimiz şey aslında bilginin içselleştirilmesidir. Hı-hı. Bildiğiniz şeyden artık şüphe etmeyecek derecede kesinlik derecesinin gerçekleşmesi. Buna biz teknik anlamda yakin deriz.
Anladım. Şimdi o zaman biz bugün Allah'ı bilme konusunu konuşurken aslında doğal bir biçimde Allah'a bilerek inanma veya Allah'ı bilgi temelli bir şekilde
kabul etme
konusunu da işlemiş oluyoruz.
Evet.
Peki bu dediniz ya Allah tasavvuruyla ilgili ilk düşünceler ailede başlıyor. Çünkü zemin orası ve aile ne yapıyorsa en azından taklit yoluyla çocuklar
evet.
ilk zamanlarda bunları öğreniyor, modelliyor. Ailenin kendi bilgileriyle, Allah hakkında ne bildikleriyle ilgili karşılaşmalarda acaba bir nevi çocuklar onlara bu soruları sormaya başladığında, bunları gündeme getirdiğinde gerçekleşiyor olabilir mi? Doğrusu ben bunu kendi adıma çok düşünüyorum. Çünkü yani yetişkin bir birey olana kadar nerelerden geçtiğimiz konusunda çok geriye dönüp kendimizle ilgili düşünmeyiz de. Allah bilir biz de ne sorular ürettik, neler geçti aklımızdan, neler konuştuk ya da konuşamadık, pek çoğu içimizde kaldı.
Evet.
Bunları soru haline getirip birilerinden cevaplar alamamış da olabiliriz. Ama bir kültürün içerisinde nihayet bir kabulle mesela elhamdülillah Müslümanız diyoruz ve içimizde bir Allah bilgisiyle Allah'a inanıyoruz. Ama yani yetişkin tavrıyla inanıyoruz. Bir yetişkin olarak yetişkin gibi inanıyoruz. Şimdi bir çocuk sizinle bu konuları çocukça kendince konuşmaya başladığında birdenbire yani bambaşka bir şeyle karşılaşıyormuşsunuz gibi oluyor. Yani sizin inandığınız Allah ama bu çocuğa nasıl anlatacaksınız onu? Onun sorduğu sorular karşısında siz yeniden bir karşılaşma yaşıyorsunuz.
Evet.
Siz de belki Allah'la ilgili olan tasavvurlarınızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Böyle bir durum olabilir mi?
Evet, şöyle. Bunu biz aynı zamanda öğretmenlik yaptığımız için de yaşıyoruz aslında. Hem öğretmenlik yaptığımız için hem bir anne olduğumuz için ister istemez sorulara cevap vermek zorundayız. Soru sormak ya da sorulara cevap vermek ya da anlatmak durumunda kalmak aslında kişinin neyi bilip neyi bilmediğini ölçüp tartmasını gerektiriyor. Çünkü anlatacaksınız, anlatacağınız zaman rasyonel bir zeminde onu ikna edebilecek gerekçeleri argümente etmeniz lazım. Bunları yapamıyorsanız karşı tarafı ikna etmeniz mümkün değil. Bu bir çocuk da olsa. Burada hani muhatabımız kim olursa olsun mutlaka onun seviyesine uygun bir şekilde anlatım üslubu ya da argümanlar geliştirmek zorundayız. Çocukla yetişkin arasındaki fark şu olabilir. Çocuk metafizik düşünemiyor. o dönem için. Çünkü çok daha somut varlıklar üzerinden anlamlandırabiliyor. Soyut düşünme aşamasına gelmediği için daha somut üzerinden hayal ederek, düşünerek sadece kendi zihninin, zihin kodlarının ona izin verdiği çerçevede düşünebiliyor. Ama bir yetişkine bunu metafiziksel düzeyde anlatmak daha kolay. Problem biraz daha muhatabın seviyesinden ya da düşünme kodlarından kaynaklanan bir sıkıntı. Ama tabii onun seviyesine uygun bir şekilde anlatmak için ona uygun argümanlar, ona uygun örnekler geliştirmeniz lazım. Bunu ben kendi kızımda yaşıyorum mesela. 5,5 yaşında bir kızım var.
Allah bağışlasın. Bir yıl,
amin cümlemize. Bir yıl önce Tanrı ile ilgili hiçbir sorgulama yapmazken, yani 2 ay içerisinde her şey değişti. 5 yaşa basar basmaz inanılmaz metafizik sorgulamalar gündemimize girdi. Mesela bir gün okulda resim yaparken uzayda bir kara delik, kara deliğin üzerinde de bir emzik emen kız bebek şeklinde bir tanrı tasavvuru var. Ve ben ona hiç bu konuda bir şey anlatmadım. Sadece evde duyduğu, işte hepimizin din anlayışı çerçevesinde işte ibadetlerin yerine getirildiğini görüyor, dua edildiğini görüyor. Dilimizde Allah'tan yardım istediğimizi, işte ona şükrettiğimizi duyuyor. Böyle bir tasavvur var. Ama Tanrı'nın nasıllığına ilişkin, fiziki niteliğine ilişkin hiçbir şey konuşulmuş değil. Bir gün bana kendisi söyledi. Bak bu resmi ben yaptım. Burası uzay. Kara deliğin üzerinde Tanrı. Bu bir kız bebek.
Ayrıca bu kara delik de benim çok ilgimi çekti de neyse, o bizim konumuz değil şimdi.
Evet, biraz uzayla evet, ilgili merakımızdan kaynaklanan bir şey bu.
Onları da merakından evet, dolayı. Evet.
Ve çok daha ilginç bir şey söyledi. Bence dedi, erkek arkadaşlarında Tanrı'nın erkek bebek olduğunu düşünüyorlar.
Aa işte bakın.
Burası evet, çok temel bir şey.
Evet.
O şu an somut düşünme aşamasında olduğu için Allah'ın da kendisi gibi bir varlık olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü anca öyle bir anlam ilişkisi kurabiliyor.
Evet, şimdi buraya kadar her şey normal gidiyor. Yani aslında gitmesi gerektiği gibi gidiyor demek lazım dinleyicilerimize. Normal gidiyor demekle şunu kastediyorum. Yani o yaşta bir çocuğun bunları yapabilmesi normal. Hatta yapıyorsa eğer gelişimi açısından çok da değil
iyi
mi,
bir
bizim
durumda,
iyi bir durumda dememiz gerekiyor. Çünkü bu konularda çocuğun evet, gündeminde kültürel olarak da karşılaşmalar yaşadığı hı-hı, için bunları gündeme getirip kendince bir üslupla aktarması normal. Asıl mesele, siz hem de bir ilahiyatçı anne evet, olarak bunu nasıl karşıladınız? Yani şimdi bakalım bu konudaki bilgilerinizi nasıl dönüştürüyorsunuz? Bir, ikincisi içerik olarak burada bir sıkıntı var mı yok mu diye soruyor musunuz? Yoksa bununla ilgili hiçbir sıkıntı görmüyorum mu diyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Dinleyicilerimize bunu lütfen bir anlatalım, olur
tabii
mu?
Tabii. Şimdi ben bu durumdan çok memnunum. Allah'ı merak ediyor olması, onunla ilgili düşüncelere sahip olması, kafa yorması benim için çok önemli. Ne düşünürse düşünsün. Dolayısıyla bu resmi çizmesi beni oldukça memnun etti. Ona
hocam,
da bununla ilgili olarak şöyle bir dönütte bulunmadım. Sen nasıl Tanrı'yı bir kız bebek olarak düşünürsün?
Hocam bunu ben not ediyorum. Bakın ya, yani Allah'ı merak ediyor olması, onunla ilgili düşünüyor olması, onunla ilgili
sorular
soruyor olması ve kendince bir fikre varmış olması benim için çok önemli. Ayrıca da memnun oldum dediniz değil mi?
Evet, evet.
Peki.
Bunu bile isteye kurdum bu cümleyi. Hala da kurduğum cümlenin arkasındayım. Çünkü o şu an kendi yaşam alanı, zihin dünyası üzerinden bir tasavvur oluşturacak. Benim ona müdahale etme şansım da yok, hakkım da yok. Olmamalı da. Yani eğer ona kesinlikle Tanrı'yı böyle düşünemezsin, nasıl bir kız bebek ya da bir erkek bebek olduğunu düşünürsün gibi bir cümle kurduğumda Tanrı ile olan bütün ilişkisini kesmiş olurum.
Ya da size şöyle söyleyecek, şimdiki çocuklar hiç affetmeyecek. Yani şimdiki çocuklar demek gerekir mi bilmiyorum ama dilimize böyle girdiği için evet, ben de söyleyiverdim. Peki söyle bakalım o zaman, sen nasıl düşünüyorsun, nasıl tasavvur ediyorsun, yani nasıl anlatıyorsun, senin gözünde Tanrı ne dediğinde ne diyeceksiniz o zaman?
O zaman şunu söyleyeceğim, bir yetişkin olarak, alternatif olarak.
İşte bu.
Diyeceğim ki onu göremezsin, onu duyamazsın, ona dokunamazsın, onu bildiğin, düşündüğün hiçbir şey gibi tasavvur edemezsin diyeceğim.
Diyeceksiniz,
onun zihninde
o da
de
diyecek
kocaman
bir
boşluk oluşacak.
Evet.
Ve bu da onun zihnindeki her şeyi mahvedecek.
Yani diyorsunuz ki kaş yaparken göz çıkarmış
evet,
olacağım.
Göz çıkarmış
evet,
olacağım.
Bu belki dinleyicilerimize bir yerlerden tanıdık geliyordur. Çünkü ben biliyorum ki daha çok dini kaygılarla, imanla ilgili kaygılarla dinleyicilerimiz çocuklarının imanıyla ilgili değil ama yani onlara acaba bunları şöyle yaparsak ya da böyle yaparsak bizim kendi imanımıza bir zarar geliyor mu diye düşünüyor olabilirler mi? Bu da çok yabana atılacak bir duygu, bir düşünce değil. Çünkü
Evet.
bu konuda hepimiz hassasız.
Evet.
Ama sizin söylediğiniz şu açıdan çok önemli. Yani onun yerine oluşacak olan şey kocaman bir boşluk duygusu ve bu işten tamamen uzaklaşma ise o zaman varsın kendi yolunda ilerlerken bugün onu bir emzikli bir bebek gibi
Evet.
görürken yarın başka bir şeye sıçraması için biz orayı pekiştirmek de değil. Ama en azından onun oradaki varlığını kabul ederek yoluna devam etmesi yönünde cesaretlendirelim.
Evet. O bağ kopmasın. Çünkü onun gelişimine bağlı olarak metafiziksel düşünme aşamasına geldiğinde Tanrı'nın daha farklı bir şey olduğunu o ister istemez öğrenecek. Çevreden de bunu duyacak. Şimdi mesela ben ona diyorum ki Bilgeciğim ne güzel Allah hakkında düşünmen, onun resmini yapman beni çok mutlu etti. Ama mesela tutuyor dedesine ya da anneannesine ya da babaannesine bunu söylediğinde babaannesi ona hiç öyle Tanrı olur mu? Dolayısıyla buna ilişkin kültürel kodları zaten alıyor çocuk.
Ama bir yerden de bu işin doğrusunu alsın
bir
diyorsunuz.
Bir yerden de doğrusunu almalı ve çünkü bu tasavvuru kendi oluşturmadığı sürece kendine mal edemeyecek. İçselleştirme dediğimiz burası işte. O bilgisel süreci kendi yaşamak zorunda.
Evet, yani yakin iman demek
Aynen.
aslında insanın bir yerlerden geçerek bir yere ulaşması.
Evet.
Hazreti İbrahim'in hikayesi Kur'an-ı Kerim'de bunun için en ciddi örnek değil mi? İbrahim peygamberin bir arayışı var.
Evet, evet.
Ve somut şeylerden hareket ederek bir zihin sıçraması yaşıyor.
Evet.
Hatta duygu sıçraması da yaşıyor değil mi? Ayı
evet,
batarken
evet.
görünce sevmiyorum diyor. Güneşi batarken görünce sevmiyorum diyor. Bir başka şeyi daha var İbrahim peygamberin.
Hı hı.
Onu da lütfen siz söyleyin.
O da aslında bilgiyi içselleştirme sürecinde çok temel. Bakara suresinin 260. ayetinde geçiyor. İbrahim, Hazreti İbrahim'in şöyle bir serzenizi var, şi var. Allah'ım ölüleri nasıl tekrar dirilttiğini bana göster diyor. Allah da diyor ki İbrahim inanmıyor musun? Hayır diyor, inanıyorum. Sana da inanıyorum. Sana inandığım için senin yapacağın her şeye de inanıyorum. Ama kalbim mutmain olsun diyorum. Bunu istiyorum. Ve bu serzenişi ya da bu talebi Allah makul bir talep olarak görüyor. Ve buna cevap veriyor. Diyor ki işte bir kuşu al, parçalara böl ve dağların üzerine bırak. Ona seslendiğimizde bize nasıl geldiğini göreceksin. Yani bana inanmıyor musun deyip gerisi de gelmeyebilirdi. Ama insanın bu bilgiyi içselleştirme süreci, işte Hazreti İbrahim'in mutmain kelimesiyle, bizim yakin kelimesiyle ifade ettiğimiz şey, Allah'a ilişkin kişinin kendi bireysel tasavvurunu bilgi temelinde hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde tamamlamasını ifade eder.
Asıl iman bu değil mi?
Asıl o. Hiçbir evet. şüpheye mahal bırakmayacak Hı-hı. şekilde bilgiyi içselleştirmeniz.
Ama oraya kadar gelen süreçlerde insanların, hele ki bu çocukluk döneminde, yani bu tarz şeyleri yaşaması aslında onun gelişimine faydalı olan bir şey. Yani onun
ki.
Gelişiminin normali olduğu için orada onu yaşamazsa bu sıçramayı gerçekleştiremeyeceğini düşünmek lazım.
Evet, ben
bizim
bu
için asıl
değil.
Olan o.
Evet, o sıçramanın yolu bu süreçlerin zihinsel sancılarını çekmeye bağlı.
Hı-hı.
Nasıl sorusunu her daim soracak. Eğer bu soruya soruyu sormayacaksa ve buna cevap aramayacaksa topluluktan birisi olmak zorunda.
Hı-hı.
Ki Kur'an'ın eleştirdiği de şey bu. Atalar kültürü ifadesiyle Hı-hı. eleştirdiği. Eğer atalarınız yanlış yapıyorduysa siz de mi onu yapacaksınız? Çünkü bu bilgisel olarak imanı dönüştürme, değiştirme talebi var dinin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah hiçbir zaman kendisine inanma noktasında sıkıntı olmadığının farkında. İman savaşı üzerinden götürmüyor. Allah'ın birliği ve nasıl bir Allah'a inanılacağı noktasında farklı bir tasavvur yaratıyor Kur'an. Yoksa insanlar Allah'ı kabul ediyorlar. Öyle ya da böyle bir şekilde aşkın varlık kabulü var. Ama aşkın varlığın nitelikleri noktasında sıkıntıları var insanların.
Evet, ilk zamanda bunu düzeltmek için.
Evet.
Peki şimdi bilgiye geri dönecek olursak
Tabii.
onun Allah'la tanışma hikayesinden bir iki örnek daha verelim mi? Eminim bunlar dinleyicilerimize daha iyi geliyor. Mesela ben hatırlıyorum, ben Allah'ı tanımıyordum diye bir cümle kurmuştu. Ama şimdi artık tanıyorum. Mesela ne vesileyle gerçekleşti bu tanışma onun açısından?
Önce ilk tanışması şuydu, çok yani Bilge çok hareketli bir çocuk ve çok fevri davranan bir çocuk. Biz ısrarla işte Bilgeciğim şöyle yapma, Allah korusun başına bunlar gelebilir. İşte düşebilirsin, bir yerin kırılabilir. Allah korusun ifadesini sık sık duyuyordu. Ve bir gün işte onun odasını süslüyoruz biz yaptığı resimlerle. 3,5 yaşında, 4 yaşına gelmek üzereydi. Bir arkadaşı ziyarete geldi bizi. Ve resimlerine zarar vermiş. Duvarın en üst kısmında olana verememiş, alttakileri yırtmış. Tabii ben bunu gördüm ama üzülme, işte hallederiz falan, çözdüğümüzü zannediyorum. Anneannesine bir gün diyor ki, ben dışarıdan duyuyorum. Anneanneciğim bak diyor, Mustafa geldi resimlerimi yırttı. Üsttekini Allah korudu ama bu alttakileri koruyamadı diyor. Şimdi ben duyunca böyle dank kafama bir şey indi. Ya. Nasıl bir yani ne yaptım da çocuk böyle düşünüyor? Çünkü Allah'ın bir şeyleri koruyup bir şeyleri koruyamadığını düşünüyor. Ve bunun üzerine bana şu soruyu sordu. Allah niye onu korudu da bunu korumadı? Neye göre korur? O zaman ona insana verdiği akıl, irade ve bu insanın uyması gereken kurallar çerçevesinde bizi koruyup korumadığını anlatmıştım.
Bunu anlıyorlar değil mi?
Anlıyorlar. Hiç
böyle
sıkıntı
anlattığınız
çıkmıyor.
Zaman anlıyorlar. İşte biz çocukları bir şey anlamaz zannedip bu tarz büyük sorularıyla onları maalesef baş başa bırakıyoruz ama yani buradaki bu geçişi sağlaması gereken aslında yetişkinler
evet.
olarak bizleriz değil mi?
Sadece şuna dikkat etmek
biz cevap
gerekir.
Veremiyoruz.
Biz cevap veremiyoruz. Çünkü bizim buna ilişkin cevaplarımız yok.
Yok maalesef.
Bizim cevaplarımız olmadığı için çocuğa da tutarlı bir cevap veremiyoruz. Bence orada dikkat edilmesi gereken en temel şeylerden birisi onun yasa fikri ya da kural fikrine sahip olduğu örnekler üzerinden bunu açıklamak gerekiyor.
Ki bunları
gerekiyor.
Çocuklar biliyorlar. 3,5 yaşından itibaren sosyalleşiyorlar
çünkü kreşlere
gidiyorlar. Ne yapılır ne yapılmaz, yapıldığında ne olur, yapılmadığında ne olur bunların hepsini öğreniyorlar.
Evet.
O zaman onun bildiği şeyden hareket etmek
bildiği
lazım.
Bildiği şeyden hareket edip mesela diyorum ki ben sen işte ellerini yıkamadın diyelim. İşte dışarıda oynadın, bir sürü mikrop ellerine bulaştı. Ellerini yıkamadan ağzına götürdün ya da bir şey oldu. Mikrobu aldın. Şimdi bu kuralı koyan Allah, eğer böyle böyle yaparsan sonucu bu olur. Dolayısıyla sen buna uymadığında hastalanman doğal bir sonuç. Sen kurallara uyarak kendini koruma noktasında sana düşenleri yaptığında Allah da seni zaten korumuş oluyor. Sana yol gösteriyor, rehberlik yapıyor aslında.
Ve çocukların mesela duayla ilgili yaşantıları, tecrübeleri bununla çok doğru orantılı
evet.
olarak ilerliyor değil
evet,
mi? Son
evet.
olarak bir tane de öyle bir örneğiniz var.
Tabii.
Lütfen onu da alalım sizden, kapatacağız programı.
Tabii. Şimdi duayla ilgili konuşuyoruz biz Bilge ile. Belirli zamanlarda işte yatmadan önce dua ediyoruz, yemekten sonra dua ediyoruz. Bir gün bu dua olayını biraz abarttı. En ufak şeyler için dua etmeye çalışıyor. Mesela dikkatimi çeken şu, lavabonun önüne geçmiş, çeşmeyi açmadan Allah'ım çeşmeyi açınca sıcak su aksın diyor. Dedim ki bir şey dikkatim çekti. Bilgeciğim dedim, bunun için sence dua etmene gerek var mı dedim. Yani çeşmeyi o tarafa bu tarafa yani soğuk tarafa çevirirsen soğuk akar, sıcağa çevirirsen sıcak akar. Yani kendinin yapabileceği şeyler için dua etmene gerek yok. Bu senin elinde, onu zaten sana... Sen aklın, Allah'ın sana verdiği akılla bunu yapabiliyorsun. Peki ne için dua edeceğim dedi bana. Dedim ki yani zor, yapmakta zorlandığın, işte sana ağır gelen, elinden gelen her şeyi yaptığın ama tam olarak başaramayacağını düşündüğün noktalarda yardım istemen lazım. Ama bu sadece bir bilgi olarak kaldı. Öğretmenleriyle de bunu paylaşmıştım. Aradan 10 gün sonra öğretmenin birisi bana dedi ki, bugün dedi ben Bilge ile biraz sohbet ettim işte dua ile ilgili. Benim çok güzel ayakkabılarım, tokalarım olsun istiyorum. Dua etsem Allah bana verir mi diye sordum dedi. Hayır, bunları kendin yapabilirsin. Daha önemli şeyler için dua etmen gerekir cevabını verdi dedi. Yani dolayısıyla çocuklar bunları anlıyor. Biz anlamadığını düşünüyoruz
bu
ama
bu cevap ona yetmiş.
Evet,
yetmeyebilirdi. Şimdi burada böyle bir değil mi parantez açmamız lazım. Çünkü çocuğa görelik ilkesini eğer benimsiyorsak,
evet,
çünkü
evet.
siz ilk olarak onu söylediniz, muhataba göre bunları anlatmak lazım. Eğer bunu benimsiyorsak mesela Bilge de bu işlemiş, bu çalışmış.
Evet, evet.
Demiş ki tamam, demek ki önemli şeyler için dua edeceğiz. Ama bir başkasında mesela önemli şey nedir sorusu belki ön plana çıkacak. Onun için önemli olan kimin için önemli olmayabilir?
O zaman çocuğa göre değişecek bu.
İşte çocuğa göre değişecek. Yani bu sizin söylediğiniz kalıp cümleler değil. Bir
tabii,
de bunu söyleyelim.
Tabii tabii
yani
ki.
Dinleyicilerimize biz burada bunları örnek olarak anlatıyoruz ama yani her çocuğa göre bunların farklılaşacağını söylemekle ilgili bir şey söylüyoruz ve burada da dini, imani açıdan hiçbir sorun yok.
Evet. Bilakis bu Kur'an'ın bize önerdiği bir yöntem. Sorgulayarak bütün ihtimalleri düşünerek götürmemiz gerektiği. Bir ikincisi, bu bağlamda eğer çocukları bu tarz sorular soruyorsa çocuğun neyi problem ettiğini sorarak öğrenmeleri lazım. Hı-hı. Sen ne düşünüyorsun? Mesela ben bunu Bilge'ye çok sık yapıyorum. Bilge'cim sence nasıl olmalı? Hı-hı. Onu düşünüp çocuğun problemine uygun cevabı kendimiz üretmek zorundayız.
Evet. Ya anlaşılıyor ki bu konuları daha çok konuşacağız.
İnşallah.
Bugünlük bu kadar olsun, vaktimiz doldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.